Ayrım 12.
Apollon'u da Tanrı bilir neden evimin demirbaş eşyası gibi görüyor. Bu yüzden de tam 7 yıldan beri bir türlü atamıyordum başımdan. Örneğin aylığını 2 ya da 3 gün geciktirmek bile olacak şey değildi. O zaman başıma öyle işler açardı ki nasıl kurtulacağıma şaşırırdım. İşte bugünlerde öyle canım sıkılıyordu ki sonunda Apollon'u cezalandırmaya karar verdim. Aylığını 2 hafta kadar geciktirmek istedim. Zaten çoktan beri, belki 2 yıldır yapmak istiyordum. Bana kafa tutmaya hakkı olmadığını, istersem aylığını vermeyeceğimi ona göstermek istiyordum. Aylık sözcüğünü hiç ağzıma bile almayacak, gururunu ayaklar altına alıp ilk o konuşuncaya değin de sesimi çıkarmayacaktım. O konuştuğu zaman hemen çekmecenin gözünü açacak, 7 ruble aylığının orada durduğunu gösterecek ve aylığını vermek istemiyorum. Evet, bunu bilerek istediğim için vermiyorum, böyle istiyorum diyecektim. Çünkü benim efendisinin canı böyle istiyordu. Çünkü bir uşak böyle saygısız, terbiyesiz olamazdı. Ama benden aylığını edebince isterse o zaman iş değişir, belki yumuşar verirdim. Yoksa belki 2 hafta, 3 hafta, belki de 1 ay boşu boşuna beklerdi. Fakat ne denli kızgın olursam olayım, sonunda gene de galip gelen o oldu. Hem de 4 gün bile dayanamadım buna. Daha ilk andan gene o eski, her zaman uyguladığı taktiği uyguladı. Çünkü aynı yola birkaç kez daha başvurmuştum önceleri. Bu nedenle de o yere batası taktiğinin ne olduğunu çok iyi biliyordum. Yani kaşlarını iyice çatar, ben eve gelir ya da evden çıkarken kapı önünde durarak bana birkaç dakika ses çıkarmadan dik dik bakardı. Eğer bu bakışlarını aldırmayıp da kendi işimle ilgilenmeye devam edersem gene hiç sesini çıkarmaz, öteki eziyetleri denemeye başlardı. İçeride kitap okuduğum ya da giyindiğim bir sırada istemediğim halde süzülür gibi odama girer, kapının önünde ses çıkarmadan dikilirdi. Bir ayağı ileride, bir eli de arkasında bana öylece eskisi gibi sert olmayan ama açıkça küçük gören gözlerle bakmaya başlardı. Ona ne istediğini soracak olursam hiç cevap vermez, birkaç saniye daha süzmesine devam ederek dudaklarını anlamlı anlamlı kıvırmaya başlar, sonra olduğu yerde usulca döner, ağır adımlarla odasına giderdi. Aradan bir iki saat geçince bir de bakarım Apollon aynı pozlarla gene karşımda. Hırsımdan ne istediğini bile soramazdım. Yalnızca buyruk verecekmiş gibi sert bir hareketle kafasını kaldırır, ben de gözlerimi ona dikerdim. Böylece birbirimizi 2-3 dakika süzerdik. En sonunda o gene geriye döner, kasılarak ağır ağır 2 saatliğine odasına çekilirdi. Eğer ben gene aklımı başıma toplamaz da direnmeye devam edersem, Apollon bu kez gözlerime bakarak derin derin içini çekmeye başlardı. Sanki bu iç çekişleriyle ruhumun ne kadar alçaldığını, derinliğini ölçmek isterdi. Kuşku yok ki sonunda artık dayanamayıp pes edecek duruma gelirdim. Önce öfke içinde bağırıp çağırmaya başlar, sonunda da istediğini yapmak zorunda kalırdım. İşte bu kez de her zamanki gibi alışılmış manevralarına, sert bakışlar taktiğine başlamıştı gene. Birden kendimi kaybettim ve kudurmuş gibi üzerine atıldım. Çünkü zaten ne zamandır çatacak birini arıyordum. O ağır ağır bir eli arkasında ses çıkarmadan odasına dönüp gitmek üzereyken dur diye bağırdım öfke içinde. Buraya gel, dön, dön diyorum sana. Anlaşılan hiç de doğal olmayan bir sesle haykırmışım ki geriye döndü, hatta biraz da şaşkınlık içinde beni süzmeye başladı. Ama gene de hiçbir şey söylememekte direniyor, bu beni daha çok deliye döndürüyordu. Sen nasıl olur da benden izin almadan odama girersin? Ne diye yüzüme böyle bakıyorsun? Cevap ver. Fakat şimdi yüzüme bakmak gereğini bile duymadı. Yarım dakika kadar durdu, durdu. Sonra yeniden çıkmaya hazırlandı. Hemen koşarak kükredim. Dur, kıpırdama yerinden. Hah, işte şöyle. Şimdi cevap ver. Niçin odama girip bana dikiyorsun bakışlarını? Belki bana bir emir vermek istersiniz, ben de yaparım diye cevap verdi. Gene sustu. Zaten bunları da başını bir omuzdan ötekine yavaşça yatırarak, kaşlarını kaldırarak ve fısıltıyla ölçülü bir sesle peltek peltek söylemişti. Aynı zamanda korkunç bir sükunet içindeydi. Öfkeden titreyerek, ben sana bunu değil, bunu sormuyorum sana. Canavar herif diye haykırdım. İstersen cellat herif, bunu buraya ne için geldiğini ben söyleyeyim sana. Aylığını vermediğimi görüyorsun. İsteyemiyorsun da. gururundan dolayı önünde eğilmek istemiyorsun. Bu nedenle de o aptalca bakışlarınla canımı sıkmaya, beni cezalandırmaya geliyorsun buraya. Cellat herif, sen bunun ne derece ahmakça bir şey olduğunu biliyor musun? Ne aptalca şeyler? Evet, aptalca, aptalca. Hiç sesini çıkarmadı. Gene dönüp gitmeye hazırlandı ama hemen koşup yakaladım. Dinle diye bağırdım. İşte paran, görüyor musun? İşte paran. Hemen çekmeceden parayı çıkardım. İşte 7 ruble. Fakat alamayacaksın bunları. Alamayacaksın. Eğer saygılı bir tavır takınmaz, aman dilemez, benden özür dilemeye gelmezsen alamazsın. İşittin mi? Hiç de doğal olmayan bir kendine güvenle, öyle şey olur mu hiç diye cevap verdi. Olacak diye bağırdım ben. Sana şerefim üzerine söylüyorum ki olacak. Sanki bağırmamı hiç işitmemiş gibi devam etti. Benim sizden özür dilemem için hiçbir neden yok ki ortada. Çünkü siz bağırdınız bana. Cellat diye. İstersen beni küçük düşürdüğünüz için karakola bile şikayet ederim. Ben hemen kükredim. Git, hemen şikayet et. Hemen koş. Bu dakikada, bu saniyede koş. Yine de cellatsın sen. Cellat. Fakat hiç karşılık vermeden öylece bakıyordu bana. Sonra geri döndü ve kendisini yüksek sesle çağırmalarıma aldırış bile etmeden salına salına yürüdü gitti. Kendi kendime eğer Lize olmasaydı bütün bunlar gelmeyecekti başıma diye düşündüm. Bir dakika kadar öylece durdum, sonra ağır başlılıkla ama yüreğim çarparak ağır ağır doğruca onun yanına, paravananın arkasına yollandım. Yavaş bir sesle temkinli konuştuğum halde tıkanacak gibi oluyordum. Apollon dedim, hemen in, hiç vakit kaybetmeden koş, çabuk polis çağır buraya. Oysa yanından ayrılır ayrılmaz hemen masasının başına geçip oturmuş, gözlüğünü takmış, bir şeyler dikmeye koyulmuştu. Fakat benim bu emrimi duyunca gülmemek için kendini güç tutarak kikir dedi. Şimdi git, şu dakikada koş, ya hemen gidersin ya da başına gelecekleri kendin bilirsin. Kafasını bile kaldırmadan iğneye ipliği geçirmesine devam ederek pertek pertek, anlaşılan siz iyice aklınızı kaçırdınız dedi. Bir insanın kendi kendini polise şikayet ettiği nerede görülmüş? Hem boşuna beni korkutmaya çalışmayın. Elinize bir şey geçmez ki. Omzundan yakalayarak git diye bağırdım. Neredeyse bir tane patlatacaktım. Tam bu sırada sopanın kapısının sessizce ağır ağır aralandığını, içeri sessizce giren birinin orada durup şaşkın şaşkın bizi seyrettiğini hiç görmemiştim. Başımı çevirip de gelenin kim olduğunu görünce utancından yerin dibine geçerek odama dar attım kendimi. Orada 2 elimle saçlarımı tutarak başımı duvara yasladım, öylece kala kaldım. 2 dakika sonra Apollo'nun ağır ayak sesleri duyuldu. Özellikle sert sert bana bakarak "Orada bir kadın var, sizi soruyor." dedi. Sonra hafifçe yana çekilerek Liza'ya yol verdi. Kendisi odadan çıkmak istemiyor, alaycı gözlerle bizi süzüyordu. Kendimi kaybederek defol, çık dışarı diye emrettim. Bu sırada saatim önce ıkındı, hırıldadı ve 7'yi vurdu. Sen evime korkmadan, özgürce, tam evimin sahibesi olarak gir. Aynı şiirden. Karşısında iyice bozulmuş, kırılmış, bitmiş, lekelenmiş bir durumda dikiliyordum. Bir yandan gülümsemeye çalışıyor, bir yandan da tıpkı biraz önce sinirlerimin bozuk olduğu zaman düşünmüş olduğum gibi içi pamuklu, artık paçavraya dönmüş sabahlığımın önünü kapatmaya çalışıyordum. Apollon karşımızda 2 dakika kadar daha durup çıktı dışarı. Ama bu beni hiç de rahatlatmamıştı. İşin asıl kötü yanı onun da birden karşımda bozuluvermesiydi. Çünkü hiç beklemiyordum bu durumu. Herhalde beni böyle gördüğü için bozulmuştu. Elimde olmadan makine gibi otur dedim. Masanın yanındaki sandalyeyi iterek oturttum onu. Ben de sedire oturdum. Liza hiç sesini çıkarmadan uslu uslu oturdu. Sanki hemen bir şeyler yapmamı bekler gibi gözlerini bana dikmiş bakıyordu. Bu usuz bir bekleyişti. Ama beni kudurtuyordu. Fakat kendimi tuttum. Sanki o bütün bunlar olağan şeylermiş, bir şeyin farkında değilmiş gibi duramaz mıydı? Ama o, ben de bütün bunların bana çok pahalıya oturacağını hissediyordum belli belirsiz. Kekeleye kekeleye, Liza, sen beni çok tuhaf bir durumda yakaladın dedim. Oysa size bu şekilde başlamak istemediğimi ben de biliyordum. Onun birden kızardığını görünce de, Hayır, hayır, kötü şeyler düşünme sakın diye haykırdım. Bu yoksulluğumdan utanmıyorum hiçbir zaman. Tersine bu yoksulluğumla ama soylu bir adamım ben. Hem yoksul hem de soylu olabilir insan. Ama belki de... Çay ister misin? Hayır diye başladı. Bekle birazcık. Hemen yerimden fırladım ve Apollon'a koştum. Çünkü mutlaka kendimi bir yerlere atmak zorundaydım. O zamana değin avucumun içinde sıkıp durduğum 7 rubleyi önüne fırlatarak çabuk çabuk fısıltıyla Apollon dedim. İşte aylığın. Görüyorsun. Veriyorum sana. Ama sen de beni kurtarmak zorundasın. Çabucak şu çayhaneye koş. Oradan bize çayla 10 tane de galeta alıver. Eğer gitmek istemezsen benim mahvolmama sebep olursun. Sen bu kadının nasıl biri olduğunu bilemezsin. Bu her şeyimdir benim. Sen belki de başka şeyler geçiriyorsun aklından ama sen onun nasıl bir kadın olduğunu bilemezsin. Yeniden gözlüğünü takmış, işinin başına oturmuş olan Apollon, elinden iğnesini bırakmadan, sesini çıkarmadan yan gözle paralara baktı. Sonra beni hiç saymıyormuş, sanki ben orada değilmişim gibi cevap vermedi. Bir türlü takamadığı ipliği iğneye geçirmeye çalıştı. Karşısında 3 dakika kadar bekledim. Tam Napolyon gibi kavuşturmuştum kollarımı. Şakaklarımdan terler akmaya başlamıştı. Sarardığımı kendim de hissediyordum. Neyse ki Apollon içinde bulunduğum durumu anlayarak bana acıdı. İplik geçirme işini bitirince yerinden ağır ağır kalktı, sandalyesini ağır ağır yana çekti, yavaş yavaş gözlüklerini çıkardı. Sonra gene aynı ağırlıkla parasını sayıp başını öte yana çevirerek omzunun üstünden bana baktı ve çayın tam bir porsiyon mu olacağını sordu. Sonra da ağır adımlarla odadan çıktı gitti. Lisa'nın yanına dönerken çeşitli düşünceler geçiyordu kafamdan. Kendimi şu paçavra gibi sabahlığımla sokağa atmalı. Sonunda burnumun doğrultusunda başıma ne gelirse gelsin canımın çektiği yere koşmalıydım. Bunu tüm gönlümle istiyordum. Yerime oturdum. Lisa bana huzursuzluk içinde bakıyordu. Birkaç dakika hiç konuşmadık ikimiz de. Sonunda ansızın masaya yumruğumu indirerek kükredim. Onu geberteceğim. Masaya öyle hızlı vurmuşum ki hokkanın içindeki mürekkep masaya sıçradı. Liza ilkilerek ah ne yapıyorsunuz siz diye haykırdı. Masaya vurmaya devam ederek onu geberteceğim, geberteceğim onu diye bağırdım. Bir yandan olanca gücümle vururken öte yandan da bu öfke gösterimin neden saçma olduğunu düşünüyordum içimden. Ah, Lisa sen bilmezsin onu. O celladın benim için ne demek olduğunu bilemezsin. O benim celladımdır. Şimdi galeta almaya gitti. O, birden gözyaşlarım boşanıverdi. Bu ağlama nöbetinden başka bir şey değildi. Hıçkırıklar arasında kendi kendime utancımdan yerin dibine geçiyordum. Ama ağlamamak elimde değildi ki. Lisa korkmuştu. Çevremde telaş içinde koşup dururken, ne oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz diye haykırıyordu. Zayıf bir sesle su, su ver bana, işte orada su diye mırıldandım. Oysa ne suyun ne de böyle mırıldanarak konuşmanın gereği olmadığını biliyordum. Geçirdiğim bu nöbet gerçek olmakla birlikte aynı zamanda da bu kötü durumdan kurtulmak için numara yapıyordum. Lisa tüm umudunu yitirmiş durumda yüzüme bakarak suyu verdi. Tam bu sırada Apollon çayı getirdi. Bütün bu olanlardan sonra her gün içtiğimiz bu basit çayın pek yakışıksız, pek zavallı karşılığını hissettim. Yüzüm kıpkırmızı kesildi. Lisa Apollon'a da tuhaf bir korkuyla bakıyordu. Apollon ise bize hiç bakmadan çıktı gitti odadan. Onun hakkımda ne düşündüğünü öğrenmek isteğiyle sabırsızlık içinde bekleyerek gözlerimi yüzüne diktim ve ''Lisa sen beni küçük görüyorsun değil mi?'' dedim. Lisa bozuldu ama bir cevap vermeye cesaret edemedi. Ben öfke içinde çayını iç diye homurdandım. Aslında kendime kızıyordum ama bunun acısını ondan çıkarmak istiyordum. Ona karşı duyduğum öfkeden dolayı gözümü kırpmadan öldürebilirdim kızcağızı. Hırsımdan onunla hiç konuşmamaya karar verdim. Her şeye neden olan o diye düşünüyordum. Aramızdaki bu karşılıklı susma 5 dakika kadar sürdü. Çay masanın üzerinde duruyordu. İkimiz de daha elimizi sürmemiştik. Önceden başlayamayacağına göre sırf Lisa'yı kötü duruma düşürmek için bu meseleyi çay içmemeye kadar vardırmıştım. O birkaç kez büyük bir üzüntü içinde şaşkınlıkla bana baktı. Ben ise susmakta direniyordum. Oysa bu durumda en çok acı çeken gene bendim. Çünkü hem yersiz öfkemin iğrençlenecek kadar bayağı olduğunu biliyordum, hem de bir türlü bu duygudan kurtaramıyordum kendimi. Kız uzayıp giden bu sessizliği bozmak için ben oradan istiyordum ki büsbütün çıkmak istiyorum diye başladı konuşmaya. Ama zavallı, hele pek saçma sapan olan böyle bir anda, hem de benim gibi aptalın birine böyle bir sorun açılır mıydı? Sırası mıydı bunun? Zavallı kızcağızın bu beceriksizliğini, bu hiç de gereği olmayan açık yürekliliğini görünce benim bile yüreğim acıyla burkuldu. Ama çok geçmeden içimde pek rezilce bir duygu kabararak bu acıma duygusunu söndürdü. Hatta bununla da yetinmeyerek daha kötü şeyler yapmam için beni dürtmeye başladı. Böylece aradan 5 dakika kadar daha geçti. Ürkek, güç duyulur bir sesle "Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim," dedi ve yerinden doğruldu. Yaralanmış bir gururun bu ilk tepkisini görünce öfkeden titremeye başladım ve açtım ağzımı, yumdum gözümü. "Neden geldin sen buraya? Söyle bana, neden?" diye başladım. Tıkanacak gibi oluyordum. Neyi nasıl bir düzen içinde söylediğimi aldırış bile etmiyordum. Hatta sözüme nereden başlayacağımı bile kestiremediğim halde tüm anlatacaklarımı bir çırpıda bitirivermek istiyordum. Artık kendimi bilmiyordum bile. "Niçin geldin?" diye bağırdım. "İstersen ben sana söyleyeyim anam niçin geldiğini. Sen hemen buraya geldin. Çünkü ben sana dokunaklı sözler söyledim. Sen şimdi gene duygulandın ve gene dokunaklı sözler işitmek istedin. Öyle değil mi? Önce şunu iyice kafana sok ki o zaman ben seninle alay etmiştim. İşte şimdi de alay ediyorum. Niçin titriyorsun öyle?" "Evet, alay ettim. Senin o eve benden önce gelenler akşam yemeğinde beni küçük düşürmüşlerdi. Sırf onlardan birini, bir subayı dövmek için oraya gelmiştim ben. Ama yakalayamadım, kaçırdım. Bu küçük düşürülmenin hıncını birinden almalıydım muhakkak. İşte o sırada elime sen geçtin. Ben de tüm hırsımı senden aldım. Seninle iyice eğlendim. Onlar benim şerefimle oynadılar. Ben de sana aynı şeyi yaptım. Onlar beni paçavraya çevirdiler. Ben de henüz kendimi bu denli düşmediğini tanıtlamak istedim. Oysa sen oraya sırf seni kurtarmak için geldiğimi sandın, değil mi? Böyle düşünmedin mi? Böyle düşünmedin mi? Onun laf kalabalığı arasında söylediklerimin hepsini birden kavrayamayacağını biliyordum. Ama meselenin aslını, özünü kavrayacağından da kuşkum yoktu. Tam düşündüğüm gibi de oldu. Mendil gibi soldu beyazlaştı yüzü. Bir şeyler söylemek istedi ama dudakları büzüldü. Sonra da tırpan yemiş gibi sandalyeye yığılıverdi. Bundan sonra da hep ağzını aralayarak, gözlerini iri iri açmış bir durumda, korkudan titreyerek beni dinledi. Sözlerimdeki bu açık saçıklık ezmişti onu. İskemleden fırladım, odada hızlı adımlarla bir ileri bir geri gidip gelmeye başladım. "Kurtarmak," diye sürdürdüm konuşmamı. "Nereden kurtarayım seni? Belki de benim durumum seninkinden daha kötü. O gün sana bir sürü palavra sıkarken sen neden suratıma, öyleyse senin burada ne işin var, aklın çoksa kendine sakla diye haykırmadın? O zaman karşımdakiler yanında üstünlüğümü göstermek, kedinin sıçanla oynadığı gibi oynamak istiyordum. O zaman seni küçük düşürmekle, senin ağlayıp sızlamana yol açmakla da istediğimi elde ettim. Ama Sünepe'nin, yufka yüreklinin biri olduğum için gene dayanamadım ve tuttum sana adresimi verdim. Oysa o gün daha eve gelmeden sana adres verdiğim için pişman olmuş, sana ağzıma geleni söylemiştim. O zaman seni aldattığım için senden nefret ediyorum. Çünkü benim asıl istediğim yalnızca sözcüklerle oynamak, hayalimi işletmekti. Yoksa başkası beni ilgilendirmez ki. Hepinizin canı cehenneme. Ben yalnızca huzur istiyorum. Huzur. Bunu elde edebilmek için de tüm dünyayı bir paraya değişirim. Eğer bana dünyanın batmasını mı istersin yoksa çay içmek mi diye sorsalar hemen çay içmeyi isterim diye cevap veririm. Sen bunu biliyor muydun, bilmiyor muydun? Evet, ben de alçağın, şerefsizin, tembelin biri olduğumu biliyorum. Sen geri vereceksin diye 3 gündür korkumdan dünya zindan oldu bana. Bu 3 gün içerisinde beni en çok kaygılandıranın ne olduğunu biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. O gün karşına bir kahraman gibi çıkmıştım. Oysa burada yırtık sabahlığımla yoksulluk ve pislik içindeyim. Biraz önce sana yoksulluğumdan utanmadığımı söyledim. Yalan. Dünyada bundan korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Hatta hırsızlıktan bile bu kadar korkmam. Öyle gururluyum ki derime yüzmüşler gibi havanın tenime değmesinden bile huylanıyorum ben. Beni bu lime lime olmuş sabahlığımla biraz önce azgın köpek gibi Apollon'a saldırırken yakaladığın için seni hiçbir zaman bağışlamayacağımı hala anlayamadın mı? Evet, kurtarıcım eski göz ağrın, üstü başı dökülen uyuz bir köpek gibi uşağının üzerine atılmış, karşısındaki adamı ise onunla alay ediyor. Sümsük bir koca karı gibi karşısında gözyaşlarımı tutamayışım da hiçbir zaman şimdi söylediklerim için de seni bağışlamayacağım. Çünkü bütün bunların tek sorumlusu sensin. Çünkü elime sen geçtin. Çünkü ben alçağın biriyim. Yeryüzündeki sürüngenlerin en iğrenci, en gülüncü, en zavallısı, en aptalı, kıskancı benim. Aslında onların da benden kalır yerleri yok. Ama ne demeli, onlar utanma, arlanma nedir bilmiyorlar. Bense en küçük gördüğüm bir insandan bile azar işitiyorum. İşte böyle bir adamım ben. Ne anlamıyorsun? Ben ne yapabilirim buna? Hem senin o evde pisi pisine gebermen de vız gelir bana. Sonra buraya geldiğin, beni dinlediğin için senden iğreneceğim. Hiç aklına gelmiyor mu? İnsan yaşamı süresince bir kez döker içindekileri. O da iyice bunaldıktan sonra döker. Sen daha ne istiyorsun benden? Bütün bu olanlardan sonra niçin hala karşımda dikilmiş, canımı sıkmaya devam ediyorsun? Niçin çekilip gitmiyorsun? Fakat tam bu sırada çok tuhaf bir durum belirivermişti. O zamana değin her şeyi kitaplarda olduğu gibi düşünüp tasarlamaya, olayları önceden hayalimde tasarladığım gibi görmeye alıştığım için birdenbire kavrayamadım durumu. Olay şuydu, ezdiğim, küçük düşürdüğüm Liza beni umduğumdan çok daha iyi anlamıştı. Seven bir kadının erkeğinde görebileceği her şeyin, özellikle de mutsuzluğumun farkına varmıştı. Yüzündeki o ürkek, gücenmiş anlatımının yerine yavaş yavaş acımayla karışık bir şaşırma geçmişti. Kendine alçaklık, namussuzluk sıfatları yakıştırdıkça ve gözlerimden yaşlar boşandıkça, bütün konuşma süresince ağlamıştım çünkü, onun yüzü de acıyla buruşuyordu.